Ayrım 16.
Soylular yönetilenler üzerindeki hakimiyetlerinin kendilerine sağladığı menfaati hesaba katarak yaşamı kabına sığamayan bir güç duygusu olarak kavrarlar. Vermek ve bahşetmek isteyen bir zenginlik bilincine sahiplerdir. Soylu insan kendi üzerinde güç uygulayan bir varlık olarak kendisinden gurur duyabilir. Ama bunu yalnızca kendisini daha düşük düzeylerden ayıran mesafe patosu aracılığıyla başarabilir. Oysa köle ahlakı tipi, yani zayıf ve ezilmiş olanın ahlakı, tüm insansı koşullar hakkında kötümser bir kuşkuculuğa yol açar. Köle güçlünün erdemlerine kötü gözle bakar. Varoluşunu kolaylaştırmaya hizmet olacak olan acıma, tevazu ve sabır gibi vasıflara saygı duyar. Birinci çalışma, edimlerinde özgür olan ve varoluşu açıkça ahlaki terimlerle yorumlanan bir insan özne fikrinin tarihe geçirilmesinin ancak ahlak alanında bir köle isyanının gerçekleştirilmesiyle mümkün olduğunu göstermeye çalışır. Ahlaktaki köle isyanı tek başına olmasa da büyük ölçüde Nietzsche'nin soylu değerlerin hakimiyetine karşı Yahudi ayaklanması olarak anladığı ve yorumladığı şeye gönderme yapar. Nietzsche'ye göre böylesi bir isyanın başka bir örneğini Sokrates örneğinde buluruz. Tüm soylu idealler karşısında zafer kazanan, tüm değerleri yeniden değerlendirmesi ve hepsine kin gütmesiyle İsrail'dir. Zayıf ve yoksulun kurtarıcısı İsa, Yahudilerin soylu değerlere yönelik bu yeniden değerlendirmesine sürülen büyük lekeyi temsil eder. Nietzsche'ye göre bu tür bir başkaldırı büyük intikam politikasını temsil eder. OGM 1.9. Efendi veya soylu ahlakı kendisini kendiliğinden bir şekilde iyi olarak onaylar ve ancak bu öz nitelendirimden sonra kendisinden daha aşağı ve daha düşük gördüğü şeye kötü sıfatını atfetme ihtiyacını hisseder. Hristiyanlığın tipik belirtisi olan köle ahlakı önce başkalarıydı. Efendileri, soyluları, öteki dinleri ve ırkları kötü olarak olumsuzlayarak kendisini iyi diye tanımlayabilir. Başka bir deyişle köle ahlakı kendini onaylayan bir ahlak değildir. Ama olumsuzlamak zorunda olduğu şeyin asalığa olan bir ahlak tipidir. Bu amaç doğrultusunda kendileri olmalarından, yani kuvvetli ve güçlü olmalarından ötürü soylulara suçlu damgasını vurmak ve mütevazi, yumuşak başlı ve benzeri şeyleri olmayı özgürce seçmesine ötürü zayıfı yüceltmek amacıyla edimlerinde özgür bir insan özne fikri ve tümüyle yeni bir ahlak dağarcığı, günah, suçluluk, kurtuluş ve benzerleri yaratır. Nietzsche'nin 13. bölümce de belirttiği gibi, özneye ya da daha yaygın bir ifade kullanılacak olursa ruha, ölümlülerin büyük bir çoğunluğu için, her tür zayıf ve ezilen için, zayıflığı özgürlük olarak ve tam da bu nedenle varlıkları bir erdem olarak addeden, yüce kendini aldatmayı mümkün kıldığından, şimdiye dek yeryüzünde başka her şeyden daha sarsılmaz biçimde inanılmıştır. Bu köle ahlakı tipinin tanımlayıcı tutumu bir hınç tutumudur. Köle ahlakı kendini onaylayan efendi ahlakının aksine, kendisinin dışında ve kendisinden farklı olan şeye hayır der. Değer koyutlayan bakışı bu şekilde tersine çevrilmesi, kişinin gözünü kendisine çevirmektense dışarıya yöneltmesine ilişkin bu ihtiyaç der Nietzsche, hıncın özünden kaynaklanır. Köle ahlakı var olabilmek için önce düşmansı bir dış dünyaya ihtiyaç duyar hep. Fizyolojik açıdan ifade edilecek olursa, sonuçta edimde bulunabilmek için dışsal uyarıcılara ihtiyaç duyar. Eylemi temelde tepkidir. OMG 1.10. Nietzsche'nin ahlak tipleri analizi iki önemli iddia ortaya atar. Birincisi, ahlaki sıfatlandırmanın önce insanlara uygulandığını ve ancak bundan sonra üretilerek kendilerini gerçekleştiren insan tiplerinden bağımsız addedilen eylemlere uygulandığıdır. İkinci iddia ise modern insanlar söz konusu olduğu ölçüde bir efendi ahlakının son derece yabancı bir şey olduğudur. Günümüzde efendi ahlakıyla duygu paylaşımı sağlamak bizler için ne kadar zorsa, bulunup ortaya çıkarılması daha da zordur. BGE 260. Nietzsche'nin yalnızca köle ahlakı tipinin efendi ahlakı üzerine zafer kazanmasını kınadığını düşünmenin yanlış olacağına inanıyorum. İnsan ancak Hristiyanlığın yayılması aracılığıyla şiddetlenen papazca varoluş biçiminin gelişmesi sayesinde bir ruh ve buna bağlı olarak da yalnızca iyiye değil, aynı zamanda kötüye de dair bir bilgi geliştirmesindeki menfaati gözeterek ilginç bir hayvana dönüşür. OGM 1.7. Ama Nietzsche, Russo gibi bir politika teorisine karşı uygarlığın insanı yozlaştırdığını öne sürmez. Ama insanı yeterince yozlaştırmadığı gerçeğinden duyduğu üzüntüyü dile getirir. Rousseau'nun kişiliğine dair böyle bir tuhaf bir yargı, Nietzsche'nin iyi ve kötü hakkındaki varsayımlarımızı ve bu varsayımların genel yaşam ekonomisinde oynadığı role ilişkin değerlendirmemizi alt üst etmeye yönelik daha kapsamlı girişimin parçası olarak görülmelidir. Özellikle bakınız GS1. Ahlaka aykırı bir felsefeci olarak nihai meydan okumalarından birinde Nietzsche'nin de dile getirdiği gibi, bütünün büyük ekonomisinde gerçekliğin, duygulanımlarda, arzularda, güç hisseminde barınan korkunç yönleri, insanların iyilik adını taktığı küçük mutluluk biçiminden mukayese götürmeyecek denli çok daha fazla gereklidir. Neden bir yazgıyım ben? 4. bölümce. Nietzsche ahlakın bir soy kütüğü yardımıyla insan denen hayvanın kendi eylemlerini öz düşünümsel bir şekilde iyi ve kötü kategorileri kapsamında görmediği ahlak öncesi bir dönemin mevcut olduğunu göstermek ister. Örneğin açık tenli hayvanların kendilerinden daha güçsüz diğer tiplere acı ve zarar verme niyetiyle kasıtlı olarak edimde bulunmadıklarından söz eder. Bunun yerine toplumun oluşumunun öncesinde saldırgan bir biçim takıdan içgüdüsel, bilinç dışı güç istemlerine anlık ve kendiliğinden bir dışa vurum kazandırırlar. Kendilerini eylemlerinden sorumlu tutmazlar. Çünkü bunu yapmalarını mümkün kılacak bir özgür irade nosyonundan yoksundurlar. Günümüzde bu açık tenli hayvanların eylemleri bize merhametten yoksun, haşim ve zalimce görünecektir. Ama Nietzsche'nin argümanının açıklık getirmediği nokta, Nietzsche'nin kendisinin modern insanları kötücül duygulanım ve tutkuları diriltme mücadelesine ikna etme çabasında nihilizmin alt edilme aracı olarak kötünün bilinçli bir şekilde geliştirilmesini savunup savunmadığıdır. Bu her ne kadar Nietzsche'nin kendi çalışmasına yeterince ele almadığı bir konu olsa da her şeye rağmen önemli bir konu olduğunu öne süreceğim. Nietzsche bilinçli kötülük pratiğini savunuyorsa, düşünme biçimi bazı ciddi güçlüklerle karşı karşıya bulunmakta ve hayli rahatsız edici olmaktadır. Bu güçlüklerin ne anlama geldiğini bir sonraki bölümde Nietzsche'nin felsefesini bir üstün politika nosyonuyla, iyinin ve kötünün ötesinde politik alana nasıl uygulamaya çalıştığını ele aldığımda inceleyeceğim. Bu aşamada dikkat edilmesi gerekense Nietzsche'nin kötülüğü önermesinin ve iyiliğin değerini azaltmasının karşısına çıkan ciddi sorundur. Biz bundan böyle modern insanlar olarak özgün biçimiyle bir efendi ahlakına muktedir değilsek ve ahlaki aktörler olarak kuruluyorsak, kendimizi iyi ve kötünün ötesinde olmak için olmamız gereken türde yaratıklara dönüştürmek ve ahlakın kendini alt etmesine girişmek bizim için nasıl mümkün olur? Geliştirilen ebedi dönüş düşüncesinin bu engele takılıp tökezlediğini zaten görmüştük. Nietzsche birinci çalışmada ruhun türetildiğini ve Hristiyanlıktan önce farklı bir insan eylemi anlayışının hüküm sürdüğünü göstermek ister. Modern insanlar olarak biz kendilerini özgür eylemde bulunmaya, yargıda bulunmaya ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımaya muktedir failler olarak gören bireylerizdir. Oysa eski Yunanlar karakteri bir alın yazısı kapsamında değerlendirir ve Hristiyanların yaptığı gibi ruhu bedenden ayırmaz. Benliği yöneten bireyin üzerlerinde hiçbir denetime sahip olmadığı karanlık, bilinç dışı güçlerdir. Bu bir Hristiyan'ın anlayacağı anlamda bir özgür irade sorunu değildir. Aksine kişinin kendisi olma sorunudur. Bu karakter görüşünün Yunan tragedyasına sunulduğu klasik öykü, Kral Oedipus'un öyküsüdür. İnsanlık durumunun güvensizliği ve insanın körlüğü hakkında bir dramdır bu. Oedipus babasını öldürüp annesiyle evleneceği çok kötü bir yazgıya sahip bir karakterdir. Dipnot, Sophocles, King Oedipus, Kral Oedipus, The Theban Plays içinde çeviren E.F. Waiting, Middlesex Penguin, 1974, sayfa 25-69. Oedipus hepimizin yaptığı gibi kim olduğunu bilmeden ya da niye acı çektiğini anlamadan karanlıkta el yordamıyla ilerler. Kendini tanımaya giden yol acılı bir yoldur. Öykü aynı zamanda insanın üstünlüğünü ve Oedipus'un kötü yazgısını kabul ederek üstünlüğe nasıl ulaştığını anlatır. Oedipus bir yerde hemen göze çarpacak, Nietzsche'ci bir tarzda "Bu benim kendi dehşetim ve sadece ben buna katlanacak kadar güçlüyüm." der. E.R. Dodson'da dikkat çektiği gibi Oedipus üstündür çünkü özne olarak masum olmakla birlikte nesne olarak en korkunçları da dahil olmak üzere tüm edimlerinin sorumluluğunu kabul eder. Dipnot. Bakınız E.R. Dodds, On Misunderstanding Oedipus Rex. Oedipus Rex'in yanlış anlaşılmasına dair. M.J. O'Brien, 20th Century Interpretations of Oedipus Rex içinde. Oedipus Rex'e ilişkin 20. yüzyıl yorumları. New Jersey Prentice Hall 1968 sayfa 17-30 sayfa 28'de. Antik düşüncenin asla unutmadığı ve aynı zamanda Yunan tragedyasında da mevcut olan şey, bir kişinin kasıtlı edimlerinin bile büyük ölçüde bu edimlerin üzerinde pek az denetim sahibi olunan geçmişlerindeki sayısız nedenin sonucu olduğunun kavranmasıdır. Ama bu kişinin bu edimler için sorumluluk üstlenmemesinin mümkün olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sorumluluk anlayışı ne bir özgür irade nosyonuna yaslanır, özgür seçim olarak değil yazgı olarak karakter, ne de bir günah nosyonunu benimser. Oysa Nietzsche Hristiyan kişilik anlayışını bayağı ve yüreksiz olarak değerlendirir. Bu anlayış insan karakterini masumiyetinden yoksun bırakan günah ve suç sorunlarıyla meşguldür. İnsan eylemliliğinin koşullarını edimsel, tarihsel dünyadan çıkarıp aşkın bir alana, bir öteye yerleştirir. Bakınız AC25. Bir yorumcunun da dikkat çektiği gibi bireysel insan kişiliğinin yaratılması, ahlakın ve uygarlığın gelişimi açısından yaşamsal ola gelmiştir. Dipnot. Bakınız R.P. Winnington Ingram, The Oedipus Tyrannus and Greek Archaic Thought, Oedipus Tiranlığı ve Yunan Arkaik Düşüncesi içinde, AGY sayfa 81-90, sayfa 86'da. Nietzsche'nin Yunan tragedyasını bu şekilde değerlendirmesi nedenlerinden biri de kuşkusuz Yunan tragedyasının insan karakterini açığa vurma şekline dayanır. John Gunnell'ın Political Philosophy and Time'da Connecticut, Wesleyan University Press 1968 sayfa 103-110 işaret ettiği gibi klasik trajedi Shakespeare'den itibaren modern trajedide betimlendiği şekliyle trajik kahramanın öznelliğine ilişkin bir çalışma değildir. Kararların ve endişenin merkezi olarak beliren özerk bir benlik anlamında kahraman kişiliğini sunmaya çalışmaz. Tersine kahraman benzersiz bir kişiliğin adım adım açığa çıkarılıp serinlemesi değil, eylemlerinin oluşturduğu paradigmatik bir benliktir. Sayfa 104. Ayrıca Oedipus konusunda bakınız Hegel, The Philosophy of Right, çeviren T.M. Knox, Oxford, Oxford University Press 1967, para 118. Platonculuk ve Hristiyanlığın oynadığı uygarlaştırıcı rol, önce bir vicdan nosyonu ardından da bir istem özgürlüğü nosyonu gerektiren ruhun ihtiyaçlarına meyletmektedir. Ama ruhun bu geliştirilme sürecinin sonuçlarından biri de özerk istemin soyut hale dönüşmesi, ruhun evrende bedenle olan ilişkilerinden ve öteki bedenlerle olan ilişkilerinden koparılmasıdır. Nietzsche, Übermensch nosyonuyla karakterin yazgısı olarak yaşamın da deney olarak görüldüğü, soylu bir insan eylemliği modelini diriltmeye çalışmaktadır. Kişi ne yapıyorsa odur ve kişinin ne ise o olmasının kendisi olmanın tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerekir. Onurlu egemen bireyin zor görevidir bu. Dipnot. Hannah Arendt tam da egemen bireyle ilgili bu noktada düşünme biçiminde Nietzsche'den ayrılır. Arendt'e göre özgürlük egemen olmama koşulunda verilmektedir. The Human Condition, İnsanlık Durumu, New York, Doubleday, 1959, sayfa 220. Arendt'in kastettiği özgür eylemin kendiliğinden ve yaratıcı olduğu, denetlenen veya egemenlik altındaki bir eylem biçimi olmadığıdır. Nietzsche, soylu bir benlik ideali koyutluyor olmasına ötürü boş bir biçimcilikle suçlanır genellikle. Ama bu önemli bir noktanın gözden kaçırılmasına yol açmaktadır. Nietzsche'nin ilgilendiği şey bir karakter üslubudur. Yoksa özel bir davranış kuralları kümesi buyurma ya da herkes için neyin iyi, neyin kötü olduğunu yasalaştırma gibi bir kaygısı yoktur. Nietzsche'ye göre kendisi olmaya çalışırken kişiye düşen görev, güçlü ve zayıf yönlerini sanatsal bir planda bir araya getirmektir. Ta her biri sanat ve akıl ve hatta zayıflıklar olarak göze güzel görünene dek. GS 290. Kötücül vicdan. İkinci çalışmada Nietzsche dikkatini insan denen hayvanın toplumsal bir hayvan olarak, yani vaatlerde bulunabilen ve eylemlerinden sorumlu tutulabilen bir yaratık olarak, eğitilip disipline edildiği süreçte yer alan psikolojik faktörler üzerinde yoğunlaştırır. Burada Nietzsche'yi en fazla ilgilendiren şey, Hristiyanlığın doğuşunun bu sürecin bozulmasını nasıl yansıttığıdır. Başka bir deyişle vicdanın gelişiminin Hristiyanlığın ahlak kültürü tarafından nasıl kendisini suçluluk duygusundan kurtaramayan kötü bir vicdan biçimine dönüştürüldüğü sorunuyla boğuşur Nietzsche. Vaatlerde bulunabilen bir hayvan yaratma görevi insanın düzenli, hesaplanabilir ve tek tip kılındığı bir hazırlık görevi gerektirir. Bu hazırlık görevi ise görenek ahlakı tarafından yerine getirilen bir görev olup, insan denen hayvanın disipline edilmesine tekabül eder. İnsanda bir bellek ve sorumluluk duygusu geliştiren şey görenek ahlakıdır. İnsan denen hayvanın ahlaki bir faile veya politik bir hayvana dönüşecek şekilde disipline edilmesi, hafif toplumsal denetim yöntemleri aracılığıyla değil, geleneksel ahlakla bağlantılı sert ve acımasız disiplin ve ceza uygulamalarıyla gerçekleşir. Nietzsche ikinci çalışmanın üçüncü bölümcesine şöyle der. Belki de insanın tüm tarih öncesinde mnemotechnicsliğinden daha korkunç ve daha esrarengiz hiçbir şey yoktur. Bir şeyin, örneğin çalmanın yanlış olduğu gibi, belleğinizle yer etmesini istiyorsanız, bunun en iyi yolunun bir şeyden ağzınızın yanması, bir hırsızın malınızı çalarak size zarar vermesi oluşu, yeryüzünün en eski psikolojisidir. Eğer son derece rafine zulüm sistemleri değillerse tüm dinler aslında nedir diye sorar Nietzsche. Kültürün görenek ahlakı aracılığıyla insan üzerine gerçekleştirdiği bu işin potansiyel meyvesi ise egemen bireydir. Yani özgür irade sahibi, vaatlerde bulunabilen ve sadece kendine benzeyen özerk ve etik üstü, überzittlich bir bireydir. Özerk birey görenek, zitte ahlakının zittlichkeit düzeyini aşmıştır ve kendisini eylemlerinden sorumlu tutmayı başarır. İnsan evrimine ilişkin bu tasvirde vicdan her bireye özgü benzersiz, bir tür metafizik varlık olarak değil, kültürün veya uygarlığın tarihsel bir etkinliğinin ürünü olan ahlaki bir yeti olarak görülür. İnsanın ahlaki olarak eğitilmesinin içerdiği çelişki şu şekilde ifade edilebilir. İnsanın varoluşunun ahlakileşme süreci, başlangıcında zor kullanma ve şiddetle yürütülen bir süreçtir. Ama insan denen hayvan bir kez disiplin altına alındığında en azından potansiyel olarak ahlakın zittlichkeit ötesinde ve özerk bir şekilde yaşayabilir. Bu aşamada Nietzsche'nin özerklik anlayışında Kant'tan tam olarak hangi noktada ayrıldığının belirtilmesi önemli olabilir. Kant gibi Nietzsche de özerkliğin ahlaki olmanın ön koşulu olduğunu savunur kesinlikle. Ama Nietzsche özerkliğe ulaşmayı, benliği öteki insanlardan, özellikle de özerkliğini kazanmamış olan ve bu yüzden de vaatlerde bulunma hakkını kazanamamış olan insanlardan ayıran bir bireyleşme ve farklılaşma uğrağı kapsamında kavrar. Nietzsche'nin taklit edilemez üslubuyla ortaya koyduğu gibi, özgür insan kendi değer ölçütüne sahiptir. Başkalarına kendinden hareketle bakarak onlara saygı duyar veya onları hor görür. Ve güvenleri kendisi için bir ayrıcalık göstergesi olan, kendi eşitlerine güçlü ve güvenilir olanlara saygı duymayı borç bildiği gibi, hak etmediği halde vaatlerde bulunan tabansız çenesi düşüklerden sillesini esirgememeyi de borç bilir. 2. Bölüm 2. Bu anlamda ahlaki olmak bir öz sorumluluk istemine sahip düşünümsel bağımsız bir fail olmak demektir. Ama bu Nietzsche için, Kant için söz konusu olanın tersine, kişinin tüm insanların aynı evrensel eylem kaidelerine uyması gerektiğine inanması sonucunu doğurmaz. Kant herhangi belirli bir eylemi bilgilendiren kaideyi değerlendirirken, kaidenin doğruluğunu saptayabilmek için kendimize bu kaidenin tüm rasyonel insanlara uygulanacak biçimde evrenselleştirilmesinin mümkün olup olmadığını sormamız gerektiğinde ısrar eder. Ama Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesindeki düşünme biçiminin temel özelliği ise bir erdemin her bireyin kişisel icatı olması gerektiğidir. En kapsamlı korunma ve gelişme yasaları Kant'ın görüşünün tersini talep eder. Her birimiz kendi erdemimizi, kendi koşulsuz buyruğumuzu icat etmeliyiz. AC 2. Nietzsche ahlakın soy kütüğü üstlenen ikinci çalışmasının ilk bölümcelerinin ardından vicdanın yaratımının Hristiyanlığın ahlak kültürü içinde geçirdiği yozlaşma üzerinde yoğunlaşır. Civilization and its discontents, uygarlık ve hoşnutsuzlukları başlıklı çalışması pek çok açıdan ahlakın soy kütüğü üstlenenin psikanalitik bir yeniden işlenmesi olan Freud gibi birinin çıkacağı beklentisiyle Nietzsche, uygarlığı içgüdülerin bastırılması kapsamında ele alarak uygarlığın evrimine ilişkin bir anlayış geliştirir. Dipnot: Sigmund Freud, Civilization and its Discontents, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları, Pelikan Freud kitaplarının 12. cildi, derleyen A. Dixon, Middlesex Penguin 1985, sayfa 286 ile karşılaştırın. Freud burada şöyle yazar: uygarlığın ne ölçüde içgüdülerden feragat edilmesi üzerinde bina edildiğini görmemek olanaksızdır. Freud'un vicdanının kökenleri ve doğasına ilişkin görüşü, Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğü üstüne de sunduğu görüşe dikkat çekici ölçüde benzemektedir. Bakınız Freud sayfa 315-326. Böylece örneğin ikinci denemenin 7. bölümcesine şu görüşü öne sürer. İnsanlığın üzerindeki gökyüzünün kararması, insanın insandan utanma duygusunun artmasına ayak uyduruyor. İnsan denen hayvan sonunda tüm içgüdülerinden utanmayı öğrendi. Bu hastalıklı yumuşatma ve ahlakileşme aracılığıyla Nietzsche, suç, schuld nosyonunun temel bir değişim geçirip kişinin vaatlerde bulunma hakkını kazanmış bir hayvan olarak kendini ispatlamak üzere karşılığını ödemek zorunda olduğu bir borç anlamına gelen alacaklı ve borçlu arasındaki eski medeni hukuk ilişkisinden kendisini ilk günah anlamında suçlu hissettiği Hristiyan kültürüne ait bir ahlak ilişkisine dönüştüğünü göstererek insan denen hayvanın bu şekilde ahlakileştirilmesinin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Kişi bir alacaklıya eşitlerin toplumsal veya hukuksal ilişkisi kapsamında borçlu değildir. Yalnızca doğmuş olması yüzünden borçludur. Bu süreç Hristiyan öğretisinde doruk noktasına ulaşır. Çünkü bu öğretide hafsalaya sığmayan bir manzara ortaya çıkar. Bir alacaklı yani Tanrı ve bir borçlu yani insan arasındaki ilişki kapsamında hissedilen suç o denli büyüktür ki günahı tazmin edebilecek eşit bir bedelin ödenmesi düşünülemez bile. 20. bölümcede Nietzsche ikinci derece bir masumiyet potansiyeline sahip olan ateizmin doğuşunun insanın kendisini bu ahlakileştirilmiş varoluştan özgürleştireceği, yeni bir tarihsel dönemi temsil edip etmediği sorusunu ortaya atar. Ama bu soruyu 3. denemeye değin yanıtsız bırakır. Kayıtsız şartsız şekilde dürüst ateizm sonunda Tanrı'ya inanmayla ilgili yalanı kendisine yasaklayan 2000 yıllık doğruculuk eğitiminin korku ve hayranlıkla karışık saygı uyandıran felaketidir. OGM 3 sayfa 27. Kötücül vicdan hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şey doğumunun hınçtan önce gerçekleşmesi ve tüm mücadeleye engel oluşudur. Bu nedenle gelişimi kaçınılmaz bir felaket, büyük bir sıçrama ve önceden olup bitenlerle bir kopuş olarak anlaşılmalıdır. Kötücül vicdan, insan denen hayvan, toplumun ve barışın surları arasında kapalı kaldığında gerçekleşen kaçınılmaz gelişmedir. Nietzsche bu evrimsel sıçramayı deniz hayvanlarının kara hayvanlarına dönüşmek veya yok olmak zorunluluğuyla karşı karşıya kaldıkları durumla kıyaslar. Kötücül vicdan, Nietzsche'nin insanın içselleştirilmesi adını verdiği bir süreç kapsamında, içgüdülerin dışsal olarak salıverilmediği, tersine içe doğru yöneltildiği bir süreç kapsamında gelişir. Bu içgüdülerse vahşi, özgür, sinsice avını arayan insanın içgüdüleridir. Düşmanlık, zulmetmekten, saldırmaktan, değiştirmekten, tahrip etmekten zevk alma. OGM 2 sayfa 16.